Ben Deniz.
Ben Olcay. Burası True Crime Meçhule Giden Gemi.
Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Nasılsın olacak?
Merhabalar, iyiyim Deniz. Sen nasılsın?
İyi ben de. Bu güneşli cuma gününde her şey yolunda mı?
Her şey yolunda. Artık 2023'ün son cumasında alıyoruz kaydı. Bu yılı artık kapatalım. Leş, rezalet, iğrenç, tiksindirici bir yıldı. Ufak bir yıl değerlendirmesi. Yıla puanın kaç?
10 üzerinden 2.
Evet. 2. Yine iyi. Ben eksilerdeyim ben.
Ya 2'yi de niye verdim? Çünkü kafamda çok güzel bir taç
17.002.
var. Hayır. Olcay bana yapış tacı aldı arkadaşlar. Merak ederseniz fotoğrafını yollarım.
Tabii ki merak edecekler. Çok güzel çünkü. Çok yakıştı. Yani bu arada güle güle kullan. Sana tabii ki yılbaşı hediyesi olarak ne alabilirdim başka? Yani bir taç. Yani tabii ki sana taç alabilirdim.
Çok zarifsin ama çok teşekkür ederim.
Aa, güle güle kullan. Güzel günlerde takasın. Sevgili dostum Deniz. Yani yılımız evet iğrençti. Daha da iğrenç yıllar bizi bekliyor muhtemelen. Aşırı
Muhtemelen.
kötü. Tabii tabii ya bayağı kötü yani bayağı şey. Kıyamet sonrası dünya düzeni gibi bir şey bekliyor bizi bence. Şeyler falan böyle bayağı büyük büyük isimler sığınaklar yapmışlar biliyor musun sen onu? Ya
Evet.
bayağı hazırlanıyorlar yani ve bizi böyle leş gibi ortada bırakacaklar akbabaların yemesi için.
Ama ben şeyi anlamıyorum abi. Zengin insanların özellikle sonsuza kadar yaşama arzusunu anlayamıyorum. Neden yani?
Ha, bilmiyorum ya yani hiçbir fikrim yok. Ne yapacaksın abi sonsuza? İğrenç bir şey ya. Ya ben hani bir gün öleceğim ve her şey bitecek diye mutlu olurken yani bir gün asla bir daha fatura ödemek zorunda kalmayacağım mesela. Kira ödemek zorunda kalmayacağım. Dünyanın en iyi şeyinden biri olabilir. Ya bir de böyle etrafında insan ölecek, sen hala yaşayacaksın ya. Aşırı çirkin bir şey ya ölümsüzlük.
Bir de bütün sevdiklerini mi sığına alacaksın? Alamazsın ki. Ne bileyim, sucuyu da seviyorsun belki mesela. Gerçi onların sucusu yoktur ama.
Ve
Hani
ben de mesela telefonumda kayıtlı sucu kankam diye telefon numarası var. Çünkü arada bana mesaj atıyor yani suyu bıraktım diye. Ben de teşekkürler diyorum. Yani ne bileyim
yani
evet nereye kadar alabilirsin yani sığınağı? Bu sığınağın kapasitesi ne kardeşim ya?
evet yani o kadar mı zenginsiniz? Ne bileyim belki en uzaktan teyzenin bilmem nesinin çocuğunu seviyorsun ama o da Hindistan'da yaşıyor. Yani ne olacak bu iş?
Ya bir de mesela diyelim tamam kurtuldun ya yani iğrenç bir şeyler oldu dünya üzerinde. Sen kurtuldun sığınaktasın. Abi ne kadar yaşayacaksın sığınakta?
Bir de
Yani üç.
psikolojin mahvolmaz mı?
Ha.
Dünyada çoğu kişi ölmüş. Ben mesela suçluluk hissederim yani.
Ya hadi onlar suçluluk hissetmiyor diyelim. Ya abi hiçbir şey kalmamış dünyada yani. Ne yapacaksın? Etraf zibil gibi ceset kaynıyor. Ya yani ne yapacaksın? Üstlerine basa basa mı yürüyeceksin? Yani bilmiyorum. Bu bize göre değil. Sığınak bize göre değil. Yine fakirse avunması yaşadık ama.
Dur dur ataerkil bir cümle kuracağım. Biz adam gibi savaşırız ya falan.
Adam gibi savaşır, adam gibi ölürüz.
Ay tüyler diken. Sana bir şey soracağım. Biz geek miyiz? Çünkü değiliz, gözlük takmıyoruz.
Geek yani benim gözlüğüm var ama yani ne bileyim geek olmak için daha farklı şeyler yapman gerekmiyor mu? Yani ne bileyim sürekli bilgisayar oyunu oynayıp yağlı saçlar ve göbeğinle ve cipslerinle takılıyor olman gerekmiyor mu? Benim saçlarım yağlı değil. Ben sürekli yıkanıyorum. Daha uzun süre konuşabilirim.
Ben Mortal Kombat oynuyorum ama sürekli oynamıyorum. Şundan dolayı soruyorum. Geçenlerde Apple Podcast'te biri bizle ilgili yorum yapmış işte. 2 puan vermiş sağ ol kardeşim. Neyse. True Crime diye açıyorum. Geek muhabbeti başlıyor. Acaba geek derken geek mi demek istiyor? Ya da geek yazamıyor mu? Geek diye mi yazıyor? Çünkü geek değiliz biz yani. Geek yapıyoruz evet.
Baya baya değiliz ya bir de geek olmak için başka taraflar işte bilim kurgu vesaire alanında da baya hani entelektüel birikiminin de olması gereken yani böyle az önce yaftaladım yağlı saç
Tabii,
göbek
tabii,
ve
tabii.
cips diye ama yani benim öyle bir bilgim yok arkadaşlar yani Deniz'in de tacıyla bilim kurguya düştüğünü düşünmüyorum.
En büyük bilim kurgu benim için internetten kapatıcı almak. Bakalım nasıl çıkacak falan gibi.
Ama büyük bilim kurgu yani.
Fena değil.
Yani geek değiliz. Evet, geek yapıyoruz ama geek olduğumuzu sanmıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Bizim esprilerimiz, bizim şakalarımız, hiç komik olmayan kötü şakalarımızı canlandırıp böyle çok aboneli hesaplarında paylaşanlar var. Gördün mü?
Gördüm, gördüm ve de hiç komik olmamış. Galiba biz de komik değiliz.
Neyse ya, Allah'tan çok sayıda abonemiz yok.
Değil mi? Şu şey muhabbeti. Neyse söylemeyeyim. True Crime fanları bulur bence.
Bence de illaki bulanlar bize göndersinler ve şikayet etsinler. O hesaplar
Hayır
kapatılsın.
be, şikayet falan etmesinler. Olcay şaka yapıyor arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim
Tabii ki,
Allah
tabii
aşkına bak.
ki.
Bunu daha önce de konuştuk. İlk başlarda kötü yorumlara acayip takılıyorduk. Böyle ellerimiz titreyerek onu paylaşıyorduk falan. Şu an o kadar gülüp geçiyorum ki unutuyorum hatta biliyor musun? Kalmıyor bende.
Ya evet. Evet, bende de eskisi gibi şey olmuyor. Uzun süre aklıma geliyordu benim de. 2-3 gün falan böyle hemen hüzünleniyordum. Neden böyle söylediler diye. Şimdi galiba moduna geçmiş bulunuyoruz. Köşelerde ağlıyorlar. Ofisin tuvaletine gidip ağlıyormuş. Sen ofisin tuvaletine hiç ağladın mı? Of, ne uzattık ya.
Hakikaten. Ofisin tuvaletinde hiç ağladın mı? Ağlamadım, hayır. Hiç ofisin tuvaletinde ağlamadım. Sen?
Ha, ben bir tanesinde ağlamıştım. O zamanlar küçüktüm ama.
Bildiğim bir ofis mi?
Yok yok ya, yayın evinde değilim o zamanlar.
Ha.
Medya planlama saçmalarındaydım.
Ha, daha önce bahsettin ya, orada ağlanır kanka.
Abi çok kötü bir yerdi ya. İğrenç leş insanlar. Hıy. Hala
Başlamadan dur,
tiksiniyorum.
sana bir şey daha
Evet
anlatabilir
evet
miyim?
evet anlat.
Sabah çok saçma bir şey oldu. İşte Pamuk'la uyandık falan böyle. Pamuk kapıda duruyor ki şey kısır olduğundan beri böyle miyavlama, kapıda ağlama gibi dertleri yok. Neyse sonra bir olay evden çıktı falan şey dedi ya dedi biz 8. kattayız bu arada. Kapıda başka bir kedi var dedi. Dedim nasıl başka bir kedi var? Pamuk'umu vahşi pamuğumu aldım kucağıma. Bir tane kedi galiba bizim otoparkta olan kedi. Ay kedi hey falan yaptım. Kedi bir tısladı. Şöyle söyleyeyim ben yani pamuk hiç tıslamadı şimdiye kadar. Böyle korku duyularıma hitap eden bir his geldi. Böyle ödüm koptu, kalbim falan attı. Pamuk da bana bakıyor böyle ay ne yapacağız falan diye. Aa oğlum böyle su bıraktım bir tane geri girdim. Arada yine pamuğu kucağımda pamuk asla inmeye çalışmıyor. Bu arada asla kediye bir şey demiyor, bir şey yapmaya çalışmıyor falan. Bakıp bakıp çıkıyoruz arada.
Ay çok fena.
Çok korkunç bir şeydi.
Kankacığım, halkla karşı karşıya gelen milletvekili gibi olmuşsun.
Gerçekten asıl pamuk ama asıl pamuk bu ne lan ben ev kedisiyim falan şeklinde.
Yazık be. Hayatında ilk defa gerçek hayatla karşılaşmış.
Evet. Ah ya bunun için oysa ki ben bir 22-23 yaşını beklemiştim. Pamuk daha 8 aylıkken gerçek hayatta karşılaştım.
Abi evet, bunu yapmasaydın keşke. Neyse artık, o da şey oldu artık. O da bizden biri.
Gelelim toplanma nedenimize hazır mıyız?
Ay evet abi, ne uzattık ya. Hadi
Evet
şimdi
ya
millet
kusura
vır vır vır
bakmayın.
bize yardıracak. Şöyle konuşuyorlar, böyle konuşuyorlar. Biz Türkler, biz de öyle gidiyoruz. Sanki Orta Doğu'da yaşamıyorlarmış gibi. Üf.
Her şey normalde bizim goy goyumuza takıldı ya da giyik muhabbetimize. Trakyalıyız demek.
Neyse, hadi iyi seneler, başlayalım.
Haydi başlıyorum. Efendim bu bölüm sizden de çok öneri gelmişti. Netflix'teki belgeselini izledik. Korkunç Cerrah neydi? Aşk peşinde mi ne? Böyle saçma da bir isim takmışlar. Paolo Macchiarini'den bahsedeceğiz bu bölüm size. Bundan bahsederken ağırlıklı olarak belgeselden faydalandık. Başka birkaç makale okuduk. Bir Türk'ten de bahsedeceğiz. Mağdur olan bir Türk'ten de bahsedeceğiz bu bölüm. Artık hızlıca başlıyorum. Paolo, 22 Ağustos 1958'de İsviçre'nin Basel kentinde İtalyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Arkadaşları ve meslektaşları Paolo'yu çok zeki, çekici ve yakışıklı bir adam olarak tanımlıyor. Paolo, 1986 yılında İtalya'daki Pisa Üniversitesi'nde tıp diplomasını ve 1991 yılında da cerrahi yüksek lisansını aldı. 1989 yılında Birmingham'daki Alabama Üniversitesi'nde klinik araştırmalarda istatistik üzerine bir ders almış ve aynı zamanda Pisa Üniversitesi'nde yardımcı doçentlik yapmış. Yani gayet işin ehli bir beyden bahsediyoruz. Son olarak da 1994 yılında organ ve doku nakli alanında tekrardan bir yüksek lisans yapmış. 1997'de aynı alanda doktorasını tamamlamış. Kendisi aynı zamanda İsveç'teki çok prestijli Karolinska Enstitü'de çalışıyordu. Burayı ben bile duymuştum. Hakikaten prestijli bir yer olsa gerek. Anlatacağım olaylar sırasında demin de işte meslektaşları dedim ya, bu kişi bir doktor olmuş tahmin edersiniz ki. Anlatacağımız olaylar sırasında da dünyaca ünlü bir cerrah olarak tanınıyor. Önemli biri. Bu anlatacağımız olayları Benita Alexander sayesinde biliyoruz. Netflix belgeseline konuşan kişi de o. Kim peki Benita? Benita 21 Nisan 1966'da Huntington Wood, Michigan'da doğdu ve maalesef hayatında çok kötü şeyler yaşadı. Daha küçükken doğum gününden çok kısa bir süre önce annesi onu terk etmiş. 2 yıl sonra biraz daha büyüdüğünde babası onu evden kovmuş. Çocukluğu çok sıkıntılı geçmiş ama yine de hayatında pek çok şey başarmış açıkçası. Wayne State Üniversitesi'nde her zaman tutkusu olan gazetecilik bölümünü okumuş, dereceyle mezun olmuş ve John Noel diye biriyle evleniyor. 2006 yılında bir kız çocuğu oluyor ancak bu evlilik yürümüyor. Sarsıntılı bir boşanma yaşıyorlar ve bu boşanma gerçekten Benita ile kızı üzerinde çok fazla kötü etki bırakıyor. Resmi olarak 2009 yılında boşanıyorlar. O sırada kızıyla birlikte New York'ta yaşıyor. Benita'nın arkadaşları onu inanılmaz derece sadık, sevecen, iyi bir insan, aynı zamanda iyi bir iş ahlakı olan azimli biri olarak tanımlıyorlar. Her zaman çok bakımlı biri, göz alıcı görünüyor. İşte çok güzel saçları, siyah saçları, mavi gözleri var. Ama arkadaşlar işte nasıl gözükürse gözüksün zaten işte onun altın bir kalbi var diyorlar ve hiçbir zaman kendisini başkalarından daha iyi göründüğünü söylerken görmemişler falan. Aynı ben. Neyse, muhtemelen tanışabileceğiniz en sadık yargılamayan insanmış Ayna Olcay. Gazetecilik kariyerine yerel habercilik ve yerel yayıncılık yaparak başlamış. Sonra bu daha fazla bir noktaya evrilmiş. NBC News için ödüllü bir belgesel TV yapımcısıymış kendisi, ödül almış ve araştırmacı gazeteci olmuş. Böylece artık yaşadığı her kötü olaya, çok kötü şeylere rağmen kariyeri tamamen yükselişte. Bu konuda çok mutlu ve kendisi de itiraf ediyor. Kendisini işe adamış bir işkolik. Ama ne kadar çalışırsa çalışsın, ne yaparsa yapsın, hayatında en önemli şey kızıyla olmak, kızına zaman ayırmakmış. Evet efendim, bu ikisinin hikayesi nasıl birleşecek? Tahmin edersiniz ki araştırmacı gazeteci Benita'mız 2013 yılında bu kişiyle ilgili, süperstar cerrahla ilgili bir haber hazırlayacak. Neden peki haber hazırlayacak? Çünkü bu süperstar cerrahımız soluk borusu nakli konusunda tıp dünyasını değiştiren bir şey yapıyor. Gerçekten dünyada öncü olarak algılanılıyor. Ne yapıyor? Çok halk diliyle bizim de anlayacağımız şekilde anlatıyorum. Plastikten yapılmış sentetik bir soluk borusu kullanmak için yepyeni bir teknik geliştirmiş. Tamamen işlevsel bir organı yeniden yaratmak amacıyla bunu yapıyor ve bir kişinin kök hücrelerine saracaklarmış bunu. İşte insanlar da bu şeyle, plastik şeyle işte sentetik yemek borusu, hatta zamanla sentetik beyin bile yapabileceklerini düşünüyorlarmış. İnsanlar dediğim tıp tabii ki. Neyse, Benita da bu hikayeyi takip etmeye başlıyor. Söylediğim gibi 2013'ün baharındayız. Paolo, yani süper cerrah hakkında bir NBC haberi yapacak. Biliyorsunuz NBC haberi de daha bir şeydir ya. Türkiye'de örneği yok işte, NBC haberidir yani. Neyse, Paolo da cerrahımız da o sırada Illinois'da soluk borusu olmadan doğan Hannah Warren adlı Koreli bebeği ameliyat edecek. Hannah yapay soluk borusu takılan en genç insan olacak. Bu da ameliyat tarihi ve Benita'nın belgeselinin önemli bir bileşeni haline geliyor. Paula efendim ameliyat için Amerika'ya uçuyor. Benita da bu belgeseli çekecek. Belgeselden bir gün önce buluşuyorlar. Buluşmalarını Benita çok ilginç buluyor. Yani çok tuhaf bir şey olduğunu söylüyor. Şunu anlatıyor. Köşeden döndü ve bana baktı. O saniyede bir şey oldu. Sanki bir tür elektrik kıvılcımı varmış gibi vücudum ürperdi. Kafamda bu da neydi böyle diye düşündüğümü hatırlıyorum. Kendi kendime tamam bu neyse bunu düşünme diyorum diyor. Yani bayağı bir etkilenmiş yani, elektrikler böyle havada uçuşuyor, inanılmaz bir akış. Neyse, Polo'ya karşı bu anlık kıvılcımı ve çekimi hissetmiş olsa da belgesel üzerinde birlikte çalıştığı için bu duyguları yaşamamaya çalışıyor. Yani profesyonel bir şey olmaz diye düşünüyor. Zaten ya her şeyi bir kenara bırakıyorum. Özel hayatı pek istikrarlı değil o sırada. Yani eşiyle yeni ayrılmış, çok şey yaşıyor. Yeni bir ilişkiye, yeni bir ilgiye falan ihtiyacı yok. Çünkü gerçekten kendisinin ve kızının hayatında trajik bir şeyler oluyordu. Bu arada sonra ne oldu boşanmasından sonra hemen anlatıyorum. Benita'nın 12 yıllık eski kocasına bu sırada glioblastoma teşhisi konmuş. Yani kansermiş açıkçası. Korkunç bir kansermiş bu. Ölümcül bir kansermiş. Kızları da o sırada sadece 9 yaşında. Ama Paolo'yla da tanışıyor ya. Paolo da ona işte bu süre boyunca çok işte destek oluyor. Duygusal olarak onun yanında oluyor. İşte beraber işte konuşuyorlar. Ona tıbbi tavsiyelerde bulunuyor. İşte ve şey diyor belgesel için zaten ben Amerika'daydım, Illinois'daydım. Yakın arkadaşlarım orada değildi. Bir arkadaşım bile yoktu orada ve yanımda sadece Polo vardı ve bu kritik dönemde beni çok rahatlattı. Bana yardımcı oldu diyor. Ve Benita'yla işte Polo sürekli yemeklere çıkıyor. İşte ameliyatlarla ilgili konuşuyorlar. Polo ona destek oluyor falan. Ve Polo'nun eski eşinden ayrıldığını öğreniyor. Ancak boşanma henüz gerçekleşmemiş. Yani kendisi teknik olarak hala evliymiş. Bu sırada da Benita'nın eski kocası artık bakım evine yatırılıyor. Maalesef komaya giriyor. Ve Benita ona veda edemeyeceğini anlıyor. Ve Polo şey diyor ona. Aslında işte iyileşme konusunda birçok tavsiyede bulunmuş. Ama veda etmeden de onunla vedalaşabilir. Yani fiziksel olarak onunla vedalaşması gerekmediğini söylüyor. Çünkü başka bir yerde o. Ve gerçekten de iyileşebilirsin diyor. Nasıl olacak peki, ne yapmam lazım diye düşünüyor. Polo'dan yardım istiyor, iyileştir beni diyor yani. Neyse Polo Benita'yı motosikletinin arkasına alıyor. Ve ikisi birlikte işte John'un eski kocasının en sevdiği çiçekleri alıyorlar. Onu işte bir kendilerince bir tören yapıp bir göle atıyorlar falan filan. Benita da o günün ileride fırtınalı aşklarının gerçek başlangıcı olduğunu söyleyecek. İşte şey diyor. Ben yapmam gerekeni yaptım. O da bana sarıldı. Yüzümdeki acıyı görebiliyordu. Ve ben karşı koymadım. Bu sadece hızlı bir sarılma değildi. Gerçekten çok yoğun bir şeydi. Bu adama aşık olurum diye düşündüğümü hatırlıyorum. İşte o an anladım. O gün romantik ilişkimizin başlangıcıydı. Bu arada demin o kadar gakkuk yaptım. Benita şöyle profesyonel bilmem ne falan. Sonra bu ilişkiye başlayınca Benita mutlu mu? Çok da değil aslında yani. Biraz garip hissediyor. Çünkü gerçekten işine aşık biri, işin bütünlüğünü tehlikeye attığını düşünüyor ve adamın hala teknik olarak evli olması da onun için bir endişe kaynağı. İşte Polo da yıllardır ayrı yaşadıklarını falan anlatıyor. Her neyse, tüm bunları kenara bırakıp ilişkilerine şans vermeye karar veriyorlar. Böylece ikisi birlikte İtalya'nın Venedik kentinde romantik bir geziye çıkıyorlar. İşte tüm bu süre boyunca Polo Benita'ya işte bir süre çiçek veriyor, şaraplar, yemekler, en iyi hediyeler, paraya boğuyor ilişkiyi. Yani her yerden hediyeler akıyor falan ve sadece Venedik'le de kalmıyorlar. Başka yerlere de gidiyorlar, işte Londra'ya, Meksika'ya, Rusya'ya, Yunanistan'a, Türkiye'ye geliyorlar. Dünyanın dört bir yanına birlikte seyahat ediyorlar. Benita şey gerçekten kendisi için işte bu kadar yapılan masrafa, maddi manevi harcanan işte zamana çok mutlu oluyor, çok takdir ediyor Polo'yu ve şey diyor, Polo hakkında ona en sevimli gelen şey aşkını başka şekillerde ifade etmesin. İşte olacağı gülme, aynaya rujla aşk notları yazıyor, işte ona ne kadar harika biri olduğunu söylüyor falan. Olcay'la beraber bu belgeseli izledik. Ona sadece bir işte quotation yapacağım ve ne düşündüğünü soracağım. Polo bu videoda, şimdi anlattığımda siz de izlediyseniz hatırlayacaksınız, kamera bir öpücük yolluyor yakışıklı Polo. Şey diyor işte, ben sadece sana sevgi dolu birkaç günaydın sözü ve prensesime bir sürü öpücük göndermek istedim. Seni düşünmeden edemiyorum ve seninle gurur duyuyorum. Seni seviyorum hem de çok. Olcay, bu videolarla ilgili ne düşünüyorsun ve bu noktaya kadar Polo ile ilgili ne düşünüyorsun?
Tüylerim diken diken içim çekildi ya. Ih ya. Ayrıca da yani yakışıklı insan görmesek Paolo'ya da şey dibimiz düşecek yani. Ay.
Ne
Ya ben
abartmışlar değil mi adamı?
hikayeden bağımsız olarak Paolo böyle tam bir sefil şey ya. Bir iğrenç bit gibi bir şey benim gözümde yani. O yalandan yalandan şeyler, öpücük göndermeler falan. Ay
Pardon,
deniz şöyle
programın hak edini yaptım.
gönderiyor. Çok
Yani
çirkin.
Polo kesinlikle çok antipatik bir adam ama ben gazeteci hanımı bayağı sevdim bu arada ve anlayabiliyorum. Onun düşmesini anlayabiliyorum açıkçası.
Orada biraz şey de yok mu sence? Amerikalı ve Avrupalı aşkı. Ya bu Amerikalılarda bir Avrupa şeyi var ya işte. Avrupa, İtalya, Fransa, aşk meşk. Ya of, bırak Allah aşkına ya. Bence o ondan kaynaklanıyor. Amerikalı olmadığı için. Amerikalı değil, Afrikalı değil. Bu adama aşık olabilirim demiş bence yani kadın. Farklılık arayışı.
Değil mi? Egzotik bile geliyor olabilir İtalyan
Evet.
olması.
Evet.
Buongiorno diyordur, bitiyordur kadın orada.
Ya yatağın üstüne gül yaprağı atmış abi, ziyan ya. Yani bundan etkilenemezsin sen, koskoca gazetecisin ya. Lütfen.
Ya ama işte psikolojik olarak kötü hissediyor. Etkilenmiş abi gül yaprağından yani.
Abi bilmiyorum ya. Bunlardan ya ben gerçekten bazen kendimi android gibi hissediyorum ya. Böyle bir şey görsem herhalde bakarım, ne yaptın abi yani. Bunları kim toplayacak diye düşünürüm. Ya şimdi burayı kim temizleyecek?
Bir de mesela o gül yaprağı pembe ya da kırmızı ya, benim işte beyaz kıyafetime değse rengi şey olmayacak mı falan, böyle saçma
Bilirim
sapan
yani.
sponsorlarım var. Neyse neyse tamam, biz de
Tamam.
siz de aynı sayfadayız diye düşünüyorum arkadaşlar, dinleyiciler. Bence siz de çok hoşlanmadınız bu adamdan. Neyse efendim, Benita Jessica'nın babasını, kızının babasını yeni kaybetmiş olmasına ve bunun sarsıntısını yaşamasına rağmen kızını Paolo'yla tanıştırmaya karar veriyor. Bu konuda çok düşünmüş ama kızını gerçekten de onunla tanıştırmaya eminmiş. Yani Paolo'yla bir geleceği olduğunu düşünüyormuş. Paolo bu arada gerçekten Jessica'yla çok iyi anlaşıyor kızla. İşte Benita diyor ki ona bir prenses gibi davranıyordu, işte bir peri masalında gibiydik falan. Benita burada biraz abartıyor bence ama neyse. İşte birbirleriyle ilgili işte deli oluyorlarmış, aşkları çok güçlüymüş, aralarındaki bağ inanılmazmış bilmem ne falan. Paolo 2013 Noel'inde Benita'ya evlilik teklifi ediyor. Aslında bunun bir videosu da var. Sanki işte rastgele bir hediyeymiş gibi yüzük kutusunu kadına uzatıyor. Benita kutuyu açtığında bir pırlanta yüzük görüyor ve bunun işte bir nişan yüzüğü olduğunu düşünerek Paolo'ya bir bakıyor, o mu acaba diye. Paolo da başını sallayarak evet evet öyle diyor. Ve Paolo, görgüsüz Paolo, bu yüzüğün ona 100 bin dolardan fazlaya mal olduğunu söyleyince beni de şaşkına dönüyor. İşte sürekli hediyeler, bilmem neler, övgüler falan.
Varoş. Varoş. Kayhan değil mi bu ya? Şimdi bak, kızılcık şerbetini de getireceğim ama bu Kayhan bu. Yaptırmış bunu şeyde, Bağcılar'da. 100 bin lira. Bırak Allah aşkına sahtekar.
Gerçekten aynı hikaye.
Evet. Neyse.
Neyse. Polo bu arada işte 7 dil biliyor. Dünyanın dört bir yanında işte onu ağırlıyor. İşte çok yönlü biri falan. Ama şey de dans etmeyi de çok seviyor. Benita da çok iyi bir dansçı. İşte ikisi birlikte dans etmeyi çok seviyorlar. İşte beraber salsa yapıyorlar falan. Bir kere Meksika'dayken bir restoranda işte dans etmişler, böyle salsa dersleri almış falan filan. Yani dolayısıyla niye anlatıyorum? Çılgın bir düğün olacak arkadaşlar. O dans kurslarına gidilecek, o salsalar yapılacak. Nitekim artık nişanlılar ve düğün planları hakkında konuşuyorlar. İşte her şey çok iyi bilmem ne falan.
Peki sence koreografi de yaparlar mı düğünde birlikte?
Tabii
Böyle şeyler vardı değil mi? Sen şey biliyorsun ya, sen gittin mi hiç böyle gelinle damadın dansa çalıştığı bir...
hepsi öyle. Bütün düğünler öyle değil mi? Benim gittiğim bütün düğünler öyleydi.
Abi, daha kötü bir şey yok bence dünya üzerinde. Yani başkası adına utanmak şeyinin tam vücut bulmuş hali yani. Ansiklopedide başkası adına utanmak, karşısında bu yani.
Bir de şey
Kendi dansla yakından uzaktan alakası olmayan iki insanın koreografi öğrenmesi ve buna para vermiş olması, Allah'ım.
bak, kadınlar yine o kadar kötü durmuyor. Bir şekilde yapıyorlar yani, öğreniyorlar ama erkekler o kadar sakil duruyor ki.
Evet. Ve o evliliklerin çoğu da bitiyor ya. Hayatlarının belli bir döneminde böyle bir rezilliğe katkıda bulunmuşlar ve şu anda o rezillik ortada bile yok. Ya çok kötü ya. Çok kötü.
Neyse, düğünleri aşağıladığımıza göre devam ediyorum. Polo'yla Benita işte düğün planlarını yapacaklar ama Polo Benita'nın istediği kadar Amerika'ya gelmiyor. Çünkü iş için kıps kıps sürekli yurt dışında, işte dünyaca ünlü bir cerrah olduğu için işte çok yoğun bir yaşamı var, işte çığır açan ameliyatlar yapıyor bilmem ne falan. Benita aslında buna kıl oluyor ama bir şey de diyemiyor çünkü zamanla artık her şey oturur diye düşünüyor. Bu arada düğünleri söz konusu olduğunda Polo her şeyi kendisi planlayacakmış ve Benita'ya diyor ki sen sadece düğünde orada ol, elbiseni seç ve sen güne odaklan, günün tadını çıkart diyor. Güzel bu arada, buna ben de düşerdim.
Evet, bak bu iyi. Çünkü bir
Bu
şey
iyi.
planlamak aşırı sıkıcı bir şey. Ama şey orada biraz geriliyor. Ay nasıl bir şey çıkıcı be artık. Çünkü yeni gelinlerin tatlı telaşları ya. 15 yaşında çünkü. Allah'ım.
Ama bak Paolo her şeyi biliyor. Şey diyor işte dünyanın en romantik yerlerinden birinde evleneceğiz. İtalya'da evleneceğiz diyor. Ama düğün planı yapmadan önce çözmeleri gereken bir şey var. Farkındaysanız Paolo evliydi. Kendisi teknik olarak hala eski karısıyla evli. Boşanma gerçekleşmemiş ve boşanması gerekiyor. Bir yandan da Benita'nın kızını da dahil edecekler. Nerede yaşayacaklar? İşte iki yoğun kariyer arasında nasıl denge kurulacak bilmem ne falan. Ve Polo hala demin dediğim gibi yurt dışında. Ve yani yurt dışındayken de Benita ile fazla iletişim kurmuyor. İşte onu ziyaret ederken işte beraberler Amerika'da aniden gidiyor. Acil bir ameliyatım var falan diyor. Bu arada Polo'nun hastaları da Ahmet Mehmet falan değil. Yüksek mevkide kişiler yani. O yüzden Benita hiçbir şey diyemez yani. Aman Ahmet de ek bugün değil yani. Ama bak bütün geyikleri bir kenara bırakıyorum olacak. Ne olursa olsun bir cerrahla evli olmak korkunç bir şey değil mi? Öncelikle egonu kenara bırakman lazım. Çünkü senden önemli bir sürü şey var.
Hayatta ya olmaz ya. Benden önemli bir şey olamaz ya dünya üzerinde. Şey yapamam ben. Bir de mesela gidiyor, atıyorum işte gece yarısı gidiyor. Yani nereye gidiyorsun abi? Gidemezsin ya. Ama işte ölüm var. Bana ne? Ya olmaz. Bana göre değil yani. Sen
İşte
yapabilir misin? Mümkün değil yani.
hayır, mümkün değil. Bir de bak adam şöyle işte İngiltere'de, Londra'da, Rusya'da,
Evet.
İsveç'te görev yapıyor. Ona bazen haftalarca şey yapamıyor, nerede olduğunu bilmiyor. Bazen telefonu kapalı oluyor çünkü ameliyatlarla meşgulmüş. Ama demin dediğim gibi tüm bu yoğunluğa rağmen düğün planlarını tek başına yapmakta kararlı beyefendi. İşte tüm detayları kendisi halledecek falan. Bir tek Polo şey diyor, Katolik düğünü olsun diyor. Ya daha doğrusu şey, Polo her şeyi yapacak ama Katolik olması, Katolik düğünü olması gerektiğinde ısrarla. Beni ta Katolik değil bu arada ama pek de umurumda değil, okey olsun diyor. Yani nerede olursa olsun evleneceğim senle diyor. Fakat burada arkadaşlar bir sıkıntı var. İkisi de boşanmış. Bu arada Polo güya boşanıyor falan. ama yani Katolik Kilisesi genelde buna izin vermiyor. Ama Polo diyor ki bu konuda endişelenme. Roma'da benim özel bağlantılarım var. Bunu çözebilirim. Bu bağlantı neresi arkadaşlar?
Ya bak ne kadar kötü, ne kadar ya, ne kadar sahtekar ya. Lütfen söyler misin bağlantı, sinirlerim gerildi gene.
Vatikan.
Ya ve
Efendim
burada da şey demiyor yani kadın, ya hadi oradan. Ya.
henüz demiyor.
Evet.
Neyse, Polo Roma'ya gidiyor ve Vatikan'da işte düğünleriyle ilgili bir toplantı yapıyor. Benita'yı arayıp diyor ki Papa bizi evlendirecek. Neyse gülme gülme anlatıyorum. Polo diyor ki işte gerçekten Papa bizim nikahımıza kıyacak. Benita bunun saçmalık olduğunu düşünüyor. Ve Polo diyor ki buna inanmayacaksın, bana asla inanmayacaksın ama Papa'yla hakikaten görüştüm ve bizi evlendirmek istiyor. Hatta bizim evlendirmeyi kendisi teklif etti diyor. O da diyor ki yahu Papa insanları evlendiriyor mu, oluyor mu böyle diyor. Gerçekten diyor, hatta ikimiz de dul olduğumuz için bizi evlendirmek istiyor diyor. Çünkü bu Papa Katolik Kilisesini değiştirmeye yönelik ileri görüşlü bir gündemi olan bir papa diyor ve bir poster çift arıyor, biz de o olacağız diyor. Neyse.
Papa'nın derdi.
Aynen, papanın derdi. Benita da Allah Allah diyor, rastgele kişileri evlendirdiğini hiç duymamıştım ama bir bakayım diyor, Google'a bakıyor ve hakikaten Benita papanın daha önce birliktelik yaşayan birkaç çifti, normal halktan birilerini evlendirdiğini de fark ediyor. Yani hakikaten mümkün olabilirmiş ve inanıyor abi.
Hikaye baştan sona epic fail değil mi ya? Benita da bir şeyi böyle doğrulamak için şeye bakıyor, Google'a bakıyor. Ya abi gazetecisin sen. Başka kaynakların yok mu senin? Aa, of.
Bak ama şöyle bir şey var. Benita buna artık iyice inanıyor. Papa'nın onları evlendireceğine inanıyor. Ve şeyi fark ediyor. Abi bu düğün çok büyük olur diyor. Yani ve Polo diyor ki oradaki tek ünlü kişi Papa olmayacak tatlım. Beckham'lar olacak, Clinton'lar olacak, Obama'lar olacak diyor. Çünkü onlar benim arkadaşlarım diyor. Hatta işte John Legend, Elton John, Andrea Bocelli de orada olacak. Düğünlerinde sahne alacak diyor. Bu üçü nasıl aynı anda sahne alıyorsa kim önde yani, onu da ayarlamışlar. Böyle bir şey olacak diyor. Olacak.
Paketçi.
Nikahındaki en önemli kişi kimdi? Ki oradaydım ben. Bence bendim ama hadi başka
Abi
biri
evet sendin
olsun.
ya. Nikahındaki en önemli kişi herhalde sendin. Başka kim olacak ya? Saçma sapan.
Teşekkürler, teşekkürler. Ben de bunu duymak istemiştim. Neyse böyle inanılmaz ünlü bir davetli listesi var. Benita da işte kendi çekirdek ailesine şey yapacak, bir gizlilik sözleşmesi imzalatacak. Ve bu düğün aslında Roma'nın yaklaşık 40 dakika dışında bir kale olan Castel Gandolfo'da 4 gün sürecek bir düğün olacakmış. Ve bir işte düğün planlama ekibi var. Benita onlarla bir araya geliyor. İşte detayları konuşuyorlar. Son dans sırasında kıyafet değişikliği yaparım diyor. İşte kabarık elbisem olur. İlk dans sırasında polo elbisemi yırtar ve salsa hareketlerimi gösteririm falan böyle. Ya beni de masal diyarlarında bütün arkadaşları çok heyecanlı. Herkes bu düğünün nasıl olacağına işte ne yapacaklarını konuşuyor. Ailesi de inanılmaz heyecanlı falan. Ve şey biraz kraliyet düğünü gibi hissetmeye başlıyor. Tüm bu ünlüler orada olacak. Papa orada olacak. İşte elbisesi nasıl olmalı? Benita'nın işte kaç elbisesi olacak falan filan. Ancak düğün daha gerçekleşmeden işler sarpa sarmaya başladı. Benita Şükran gününü kutlamak üzere Kaliforniya'ya gidecek işte Polo ile beraber bir seyahat planlıyor. Fakat Polo'nun artık işleriyle ilgili sıkıntıları başlıyor. Benita, Polo'nun Karolinska Enstitüsü'ndeki meslektaşlarının onu bilimsel suistimalle suçladığını belirten bir haber çıktığını fark ediyor. O haberi okuyor ve Polo ile birlikte çalışmış olan bu doktorlar özellikle onun trakea nakillerini içeren yeni prosedüründen endişe duymaktalar. Yani demin bahsettiğim plastik borulardan bahsediyorlar. Polo'nun araştırmalarının yayınlandığı tıp dergilerinden 6'sı meslektaşlarına göre yalanlarla dolu. Polo'nun 6 tane makalesini inceledik. Yayınladığı makalelerin yalan ve tahrifat dolu olduğunu görebiliyoruz diyorlar ve böyle ortak bir makale yazıyorlar. Bu haberler artık iyice yayılmaya başlıyor. Polo inanılmaz stresli. Benita ona ne zaman bu iddiaları sorsa bunların hiçbirinin doğru olmadığını söylüyor. Benita da bu arada ona inanmak ve destek olmak istiyor ve şey diyor işte bu zaten yeni bir prosedür. Benita diyor bunun işte her zaman komplikasyonlar olabilir ya küçük başarısızlıklar olabilir. Hastaların başına bir şey gelebilir diyor. Nitekim hani anlattığım şey vardı ya bir Koreli bebek vardı ya Hannah Warren şey en küçük işte plastik boru takılan kişi olacaktı. Kendisi maalesef daha hastaneden çıkmadan hayatını kaybetmişti. Ailesi ve onunla birlikte çalışan pek çok kişi için yıkıcı bir durumdu bu. Benita da yıkılmıştı. Bu onun haberini yaptığı bir hikayeydi bu arada. Dolayısıyla bu küçük kız da tanımaya başlamıştı ve olanlara inanamıyordu. Bu arada Polo'nun işte suistimal iddiaları ile ilgili tüm hikayeler artık manşetlere çıkmaya devam ediyor. Benita da işte tam bir PR'cı gibi davranıyor. Bütün dosyaları inceliyor işte gazeteciliğini de kullanarak onun kariyerini ve itibarını kurtarmaya çalışıyor. Ve Polo ile ilgili haber çıktıktan kısa bir süre sonra haberler çıktıktan kısa bir süre sonra yine bir kaçamak tatil yapmak için İtalya'ya geri dönüyorlar. Ve bu kısa tatil sırasında Benita diyor ki hadi bizi evleneceğimiz yere götür. Adeta yalvarıyor görmek istiyorum diyor. Polo da direniyor. Ardı ardına bahaneler sıralıyor işte. Diyor ki hayır ben bu direnci anlamıyorum. Ben orayı görmek istiyorum diyor. Sonunda onu Castel Gandolfo'ya götürüyor. Orada işte yürüyecekleri büyük girişi, büyük havai fişekleri gösterisi olacağı gölü, her şeyi görüyor. İşte belediye binası da var orada imzayı atacağız falan diyor. Ama tüm gezi boyunca Benita Polo'nun sinirli göründüğünü fark ediyor. Bir şeyler farklı. Kendisinde gibi değil ve Polo'yu bu konuda sıkıştırdığında neden keyifsiz göründüğünü merak ettiğinde Polo iyi olduğunu sadece bu haberlerle ilgili stresli
Olcay ne
olduğunu
olacak bu peri
söylüyor.
masalı? Yani peri masalını anlattın, karabasanı bana bıraktın. Devam edelim buradan. Bu geziden kısa bir süre sonra Paolo, Benita ve kızından Barcelona'ya taşınmalarını istiyor. Ve ona birlikte güzel bir evde yaşayacaklarını, hayatlarına gerçekten kelimenin tam anlamıyla tekrardan yeniden başlayacaklarını söylüyor. Hatta o evden çeşitli videolar da çekiyor. İşte burada, burası bizim havuzumuz, burası bilmem nemiz, burası odamız olacak falan diye. Benita'yı işini bırakmaya ikna ediyor ve Benita da aslında bunu yapıyor bir anlamda. Çünkü yani Barcelona kızıyla birlikte de anlaşıp Barcelona'ya taşınmaya karar veriyor. Bu onun için inanılmaz büyük bir adım. Yıllardır çalışıyor çünkü ve kariyerinin de iyi bir noktasında. Ama ya yani her ne kadar bu korkutucu bir gelişme de olsa Benita ona, Paolo'ya inanılmaz güveniyor. Hatta kızı için özel bir okul da ayarlıyorlar şeyde, bu İtalya'da. Ve şu anda okuduğu yerden, okuldan alıyorlar onu. Barcelona'ya taşınma planları artık tamamen gündemde. Ama Paolo acil bir ameliyata çağrılıyor ve bu durum artık Benita'yı hayal kırıklığına uğratıyor. Hatta birazcık da sinirlendiriyor ama onun kariyerinin inanılmaz derecede önemli olduğunu da anlıyor ve biliyor. Özellikle de kendisinin işinden ayrılmasıyla birlikte ailelerinin geçimini sağlayacak tek kişi o olacak, Paolo olacak. Bu yüzden bu konuda soğukkanlı olmaya çalışıyor. Roma'da tüm ünlülerin katılacağı ve Papa'nın evlendireceği görkemli düğünden yaklaşık 8 hafta önce Benita arkadaşlarıyla birlikte bir spa merkezinde sakin bir gün geçiriyor. Orada öylece otururken birden bir e-posta alıyor ve bunu okumaya başlıyor. Her şey birkaç saniye içerisinde dağılıveriyor. Bir meslektaşından gelen şöyle bir e-posta buluyor posta kutusunda. Konuşmamız gerek. Ve Papa'nın 11 Temmuz'da Roma'da olmayacağını, Güney Amerika'da bir gezide olacağını gösteren bir makale göndermiş ona arkadaşı. Düğünün 11 Temmuz 2015'te yapılması ve haliyle Paolo'nun söylediğine göre Papa'nın da orada olması gerekiyor. Yani Güney Amerika'da olmaması gerekiyor. Düğünün yapılacağı Roma'da olması gerekiyor. Ama makale hiç de öyle söylemiyor ve bu seyahatin de çok uzun zaman önce planlandığı ortaya çıkıyor. Diyor ki Benita, o zaman biraz sorun var galiba. Bu işler sandığım gibi olmayabilir. Kendini çok kötü hissediyor ve haliyle çok öfkeleniyor. Hemen de ne yapıyor? Hepimizin yapacağı gibi Paolo'yu arıyor ve neler oluyor diye soruyor ona. İnanılmaz bir hikaye uyduruyor Paolo. Yani herhalde artık bütün bunların sonunda uydurduğunu anlamışızdır, değil mi? Yani ne bileyim, Papa, ne diyorsun?
Yani.
Değil mi? Roketçi olduğunu hepimiz anladık mı? Paolo'nun roket atar olduğunu.
Kesinlikle. Bakalım nerelere atmış.
Bakalım ne kadar atmış, neler olmuş. Tüm bu peri masalı aslında gerçekte neymiş? Papa Benedikt'in ileri görüşlü olması nedeniyle Papa Francis'in altına oymaya çalıştığını, onun düğünlerine dahil olmasını engellemeye çalıştınız. Abi biri bir kayhan ya. İnanılmaz ya. Adam Paolo kayhan ya.
Hakikaten.
Yani hiç dünyanın hiç başka hiçbir derdi yok. Papaların da hiçbir derdi yok. Eski yeni papanın hiçbir derdi yok. Sizin düğününüz ve katılıp katılmaması, vay be, ne önemli insanmışsın sen ya. Her şey içinde Papa Benedikt'i suçluyor. Onun bu düğünün gerçekleşmesini engellemeye çalıştığını söylüyor ve bunu düzeltmek için mutlaka Roma'ya uçacağını ve burada neler olup bittiğini öğreneceğini söylüyor Benita'ya, ama yani Benita bile artık bu saçmalıklara kanmıyor. Paolo'nun gerçekte kim olduğuna ve kendisine sürekli yutturulan yalanlara tam anlamıyla artık uyandığını hissediyor. Böylece Paolo'nun ona söylediği her şeyi, ona söz verdiği her şeyi sorgulamaya başlıyor. Evlenecekleri mekanı, birlikte çalışacakları yemek şirketini, her yeri arıyor ve Paolo ve düğünleri hakkında sorular sormaya başlıyor. Ama kimse düğünleri hakkında en ufak şey bilmiyor. Böyle bir planlama yok. Kimsenin listesinde, kimsenin takviminde böyle bir şey olmadığı gibi kimse Paolo'nun adını bile duymamış. Benita'nın tabii yani dünyası başına yıkılıyor. Yani çünkü İnandığı her şey bir anda ortadan kalkıyor. Düşünün, yani kıta değiştirmeye karar vermiş, işini bırakmaya karar vermiş. Her şeyden önce kızına bunu anlatmış, kızına bunu kabul ettirmiş. Ya tabii ona yalan söylediği için aylar önce halledebileceği aramalar ya da işte organizasyonlar olduğu için bunların hepsinin aslında yapılabileceği için adama inanılmaz sinirleniyor. Düğünlerine sadece birkaç hafta kalmış. Adam ona sürpriz yapmak istediği için hiçbir şeye karışmaması konusunda ısrar ediyor hala. Bu yüzden kariyerinin çoğunu gerçeği araştırarak geçirdiği için Benita da Paolo'yu araştırmaya ve gerçeği kendisi bulmaya karar veriyor. Ve şöyle diyor: temelde bir kedi fare oyunu oynamaya başlamak için çok stratejik bir karar verdim. Paolo'nun onun peşinde olduğunu bilmesine izin vermedim diyor ve araştırmaya başladım. Alabileceğim tüm bilgileri almak istedim çünkü bana gerçeği söylemediği ve söylemeyeceği açıktı. Bu yüzden Paolo'ya onunla birlikte olduğunu belli etmemeye karar veriyor. Yani herhangi bir sorun olmadığını, her şeyin düzgün gittiğini, bunu hiçbir şey belli etmemeye karar veriyor. Yani rol yapmaya devam etmeyi tercih ediyor. Biri Amerika Birleşik Devletleri'nde, diğeri İtalya'da olmak üzere iki özel dedektif tutuyor. Paolo ile yüzleşmeden önce tam bir kanıta sahip olmak istiyor. Çünkü Paolo her konuda inanılmaz çakal. Yani her şeyi çok güzel uydurmuş. Zaten hani mesleğini de kılıf olarak kendi üstüne geçirmiş. Benita'nın Paolo'nun gerçek yüzünü anlamaya başladığı sırada Paolo'ya karşı bilimsel suistimal iddiaları da iyice kızışmaya başlıyor. Karolinska Enstitüsü şimdi Paolo'nun tıbbi araştırmalarının bazı bölümlerini uydurduğu iddialarını araştırıyor. Benita ona tüm bu iddialar içinde bulunduğu stres nedeniyle düğünü ertelemenin en iyisi olacağını düşündüğünü söylüyor. Düğüne çok az bir süre kaldığı için insanlara hemen haber vermesi gerekiyor. Çünkü birçok insan bu düğün için uçak biletini almış bile, çok önceden ayarlamalar yapmış. Böylece evlenmesine haftalar kala herkese düğünün ertelendiğini bildiren bir e-posta gönderiyor Benita. Paolo'nun Papa ile olan özel bağını ve Papa'nın neden onlarla evlenme istekli olduğunu açıklamasının yollarından biri, görünüşe göre Papa'nın kişisel doktoru olmasıydı. Yani Paolo böyle anlatıyor olayı. Ama Benita kendi araştırma sonucunda Paolo'nun aslında Papa'nın kişisel doktoru falan olmadığını öğreniyor. Ve ona Papa'nın Macchiarini adında kişisel bir doktoru yoktur şeklinde bir ifade veriyorlar Vatikan'dan kendisine. 11 Temmuz'da Papa Latin Amerika'da seyahat ediyordu ve bu konu Temmuz ayından çok önce gündemindeydi. Yani bunların hepsi açığa çıkıyor. Paolo'nun Obama'lar, Elton John, John Legend, Clinton'lar falan, yani bunların hepsinin palavra olduğu ortaya çıkıyor. Hatta size hani Deniz 100 bin dolarlık nişan yüzüğünden bahsetmişti. Hani Kayhan falan örneği vermiştik, hatırlıyor musunuz? Onu götürüyor kuyumcuya, yani ve ne kadarlıkmış biliyor musunuz yüzük? 1000 dolar değerindeymiş.
Yine iyi.
Abi Kayhan.
Kayhan.
Yani Kayhan'ın gerçek olması ve buna inanılması, ya lütfen. Ya uf. Abi 100 bin dolar. 100 bin dolarlık şeyi zaten parmağında taşımazsın Benita ya. Lütfen, ne kadar zengin olursan, görgüsüz.
Evet,
Ay.
kasaya koyarsın.
Ay lütfen ya. Of, neyse, tuttuğu İtalyan özel dedektif sonunda Paolo'nun adı Emanuela Pecci'ye olan karısıyla hala evli olduğunu ortaya çıkarıyor. Benita da hala buna inanamıyor. Yani şok üstüne şok geçiriyor ya, inanılmaz. Yani bayağı aktif bir evliliği var adamın. Ve Benita ortada şöyle kalıyor yani. Hayatını değiştirme kararı almış, işini bırakmış. Kızını bu adamla tanıştırmış, kızını ikna etmiş başka bir yere gitmek için, okuldan almış ve inanılmaz fazla paralar harcamış, işte ne bileyim, gitmiş kıyafet falan almış, en azından yani gelinlik almış, şunu almış, bunu almış. Neyse, Benita yine de diyor ki kendi soruşturmama, kendi gerçeğimi bulmak istiyorum ve İtalya'ya gideceğim, o yerinde izleyeceğim olayları. Aslında uçuşun 11 Temmuz 2015'e, evleneceği güne ayarlamıştı ama bunun yerine evet demeleri gereken saat olan saat akşam 18'de uçakta gözyaşları arasında bir kadeh şampanya ile bir kadeh kaldırıyor. Mekana gidip her şeyi, asla sahip olmaması gereken her şeyi içine çekmek istediğini söylüyor. Ayrıca kendisi için Barcelona'ya gitmek ve Paolo'nun bunca zamandır kendisinden sakladığı evi de görmek istiyor. İki yakın arkadaşıyla birlikte uçuşları var aslında düğün için, işte iki yakın arkadaşının da ve bunları da iptal edemiyorlar çünkü çok az kalmış zaten ve Benita'ya katılmaya karar veriyorlar ve üçü birlikte toplanıp bir de araba kiralayıp bu evi bulmaya gidiyorlar. Ve şey, hatta şöyle demişler arkadaşları, gel hadi düğün kutlamasında giyeceğin gelinliklerden birini giyip, çünkü Benita tabii görgüsüz bir içsel varoş olduğu için birkaç tane gelinlik almış, 100 bin liralık, 100 bin dolarlık şeye güvenerek, yüzüğe. Allah'ım ya Rabbim, işte gel birkaç tane fotoğraf çekelim yapmışlar arkadaşları da, çünkü onlar ondan daha zeki belli ki. O da ya hayır yapmayacağım demiş. Neyse, sonra işte İtalya'dan ayrılıp Barcelona'ya gidiyorlar ve işte adamın evine gidiyorlar ya, Paolo'nun, güya hani evlendikten sonra birlikte yaşayacakları eve gidiyorlar. Ah, ve şey, şöyle anlatıyor. Ona düğün hafta sonu benim için çok duygusal olduğu için bazı arkadaşlarıma New York'un kuzeyindeki bir göle gittiğimi söyledim diye anlatıyor Benita. Avrupa'da olduğunun haberi yokmuş yani. Paolo'ya böyle sıkmış. Zaten hani birbirlerine çok da fazla haber vermedikleri için Paolo'nun tırnak içinde aşırı ciddi işleri olduğundan dolayı, ne bileyim, hayat kurtarması falan gerektiğinden, Hipokrat yeminine bağlı olarak. Ama işte o da işte ben de böyle gideceğim falan filan demiş ve şey bayağı basmışlar, işte İtalya'ya gitmişler. Daha sonra da işte Barcelona'ya geçiyorlar. Benita burada kılık değiştirmek için sarı bir peruk takıyor ve yüksekteki bir tepeye çıkıyorlar. İnanılmaz bir manzarası var. Paolo'nun evine gidiyorlar. Arabayı sürerken yolun kenarında durup kamerayı kapatarak fotoğraflarını çekiyorlar. Eve yaklaştıklarında Benita Paolo'yu evin dışında görüyor ve aslında ona Rusya'da olacağını söylemişti. Bir ameliyat için Rusya'ya gideceğini söylemişti Paolo da ve şaşırıyor yani, bu ya, yalan söylemiş diyor bana. Ve daha da sinirleneceği başka bir şey daha görüyor. Adam yalnız değil. Adam evde bir kadınla birlikte ve evde iki tane de çocuk var.
Oh.
Yani bu nasıl bir tezgahtarsın sen ya, Paolo? Yani şu esnada mesela şey derdim. Adamın diploması falan da sahte herhalde der ya. Doktor değil bu adam derdim yani.
İyi ki arkadaşlarıyla gitmiş ha.
O evet. Aynen öyle.
Kalp krizi yani o kadar.
Yani sonuçta Paolo'nun İtalya'da başka bir karısı olduğunu biliyoruz. Hala boşanma sürecinde olduğunu iddia etti. Bu kadın tamamen farklı biri. İlk başta arabadan inip onunla yüzleşmek istemiş ama yani bunun gücü kalmadığını hissetmiş daha sonra. Bir de yani ortada iki tane çocuk varsa çocukların yanında rezillik çıkmasın diye düşünmüş. Ve şey yani arkadaşlar dönmüş baya, yani kavga gürültü ya, yani küfür kıyamet arabanın içerisinde. Benita perişan halde, şey ağlama krizi geçiriyor ve diyor ki artık tamam, dönüyorum Amerika'ya, hayatımı bir an önce toparlıyorum ve Paolo'dan arındırıyorum kendimi. Evdeki tüm eşyalarını atmış, işte onu hatırlatacak hiçbir şey istemiyormuş. Çünkü o, ya işte yani niye istesin ki zaten? Hatırlatan en büyük şeylerden biri de piyanoymuş ve onu da bir kadına satmış. Paolo'yu gerçekte olduğu gibi ifşa etme sorumluluğunu o an hissetmeye başlamış. Çünkü artık ya artık geri dönülemez bir yola girmiş. Ya yani bu adamı kesinlikle, bu adam iğrenç biri. Ve belli ki daha yani bu zamana kadar çıkan suistimallerle ilgili, suistimal haberleriyle ilgili de ortada bazı doğrular, gerçekler var. Bunları da araştırmalıyım ve bu adamı ifşa etmeliyim diyor. Bunun üzerine Benita, Paolo'nun iddia ettiği gibi biri olmadığını anlatmak için Karolinska Enstitüsü'ne iki e-posta yazıyor. Ancak Benita'nın bilmediği şey, bunu yapan başkalarının da olduğu. Paolo'nun yanlış davranışlarını fark eden pek çok meslektaşı da bunu kamuoyunun ve işverenlerin dikkatine sunmaya çalışıyor. Özellikle bir gazeteci, dünyaca ünlü cerrah Paolo'nun hikayesini haberleştiren bir TV yapımcısıyla ilişki yaşadığını duymuş ve Paolo'yu araştırmaya karar vermiş. Paolo'nun bulunduğunu, eğitim gördüğünü ya da çalıştığını iddia ettiği tüm yerleri not alıyor bu adam. Bunun gerçekten mesleğinin zirvesine olan biri tarafından sürdürülen büyük bir yalan olmasının çılgınca olduğunu düşünüyor. Bu yüzden derinlemesine bir araştırma yapmaya karar veriyor ve Paolo'nun katıldığı tüm konferanslardan, onu kabul eden tüm tıp kurumlarından bulabildiği tüm özgeçmiş bilgilerini aldığını ve hepsini dev bir elektronik tabloya koyduğunu söylüyor bu adam, bu yapımcı. Paolo'nun yaptığını iddia ettiği her şeye baktığında bütün bunların doğru olmasının imkansız olduğunu fark ediyor. Paolo, Alabama Üniversitesi'nde biyoistatistik alanında yüksek lisans yaptığını ve aynı zamanda göğüs cerrahisi alanında uzmanlık eğitimi aldığını belirtmişti. Bunun üzerine gazeteci üniversiteyle temasa geçiyor ve biyoistatistik diplomasının da bursunun da sahte olduğunu öğreniyor Paolo'nun. Amerika Birleşik Devletleri'nde ne yaptığı ve hangi tıp eğitimi aldığı konusunda yalan söylediği anlaşılıyor. Ve tabii ki tüm bunlar çığır açan, ciddi ameliyatlar yapan ve insanların boğazları üzerinde çalışan bir adam için çok endişe verici. Daha da kötüsü, yine bu araştırmayı yapan adam, Paolo'nun İtalya'daki bir üniversitede ders verdiği konusunda da yalan söylediğini Ve bazı meslektaşlarının aslında bunu bildiğini ve bir süredir bunu anlatmaya çalıştığını da keşfediyor. Ama Paolo'nun dev bir sahtekar olduğu son derece açık. Nitelikleri ve deneyimi hakkında yalan söylemiş, dünyayı dolaşıyor. Çığır açan ameliyatlar yaptığı kisvesi altında aslında yaptığı şey insanlar üzerinde deney yapmak. Bu yüzden muhabir ve geçmişte birlikte çalıştığı diğer meslektaşları Paolo hakkında insanları ve kamuoyunu uyarmak üzere üst düzey yetkililerin dikkatini çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve böylece Karolinska Enstitüsü üyeleri Paolo'nun çığır açan ameliyatları konusunda ilk kez endişelenmeye başlıyor. Şimdi biraz daha şeye bakalım. Yani bu adam, tamam, biz bu aşk hayatını, yalanlarını vesaire inceledik ama tabii aslında şeyde, belgeselde de konu edinilen şey bu adamın neler yaptığıydı. Tamam, biraz bu arada belgesiyle tekrar sonunda da konuşuruz ama yani buradaki bizim anlattığımız epey bir detaya aslında yer verilmiyor. Mesela bu diploma sahteciliği vesaire çok fazla yer alan şeyler değil. Her neyse, ameliyat ettiği kişilerden biri Deniz'in söylediği ilk genç, yani en küçük yaşta işte yapay bir soluk borusu takılan küçük kız çocuğu vardı, yaşamını yitirmişti. Bir diğer kişi Türkiye'den biri, 24 yaşındaki Yeşim Çetir. Ülkesinde geçirdiği rutin bir elektif ameliyatın ardından soluk borusunun kesilmesi üzerine Paolo'ya getiriliyor Yeşim. Ülkesinde dedim, bizim ülkemizde yani. Paolo'nun kendisine yardımcı olabileceğini umuyor. Cerrahları bu hatayı düzeltemeyince Paolo'ya danışılıyor ve sonunda en iyisinin onun ameliyat edilmesi olduğu sonucuna varılıyor. Yeşim'i ameliyat için çağırdığı sırada zaten 4 tane daha işte soluk borusu implant ameliyatını gerçekleştirmişti. Henüz bunlar ya sonuçlanmak üzere ya da sonuçlanmamıştı. Yeşim Paolo'nun ameliyat edeceği İsveç'e uçuyor. Ama onun ameliyatı her şeyi çok daha kötü hale getiriyor ne yazık ki. Soluk borusundaki yeni ve eski komplikasyonları düzeltmek için 191'den fazla ek operasyona ihtiyaç duyuluyor. Bu komplikasyonlar birden fazla felçe yol açıyor. Onu kısmen kör ve yürüyemez hale getiriyor. Yeşim'in yaşadığı duygusal ve fiziksel stres yoğun bakım ünitesindeki bakıcılarını gerçekten çok etkiliyor. Çünkü bu genç kızı ve onun ne kadar acı çektiğini görmenin tam bir işkence olduğunu söylüyorlar. Yeşim'in durumunun iyiye gitmediği açık ya, yani ortada. Bu yüzden bakım ekibi Paolo'yu daha fazla araştırmaya başlıyor. Başarılı ve çığır açan ameliyatlarıyla ilgili tıbbi belgeleri inceledikten sonra bir kez daha işlerin aslında yolunda gitmediği anlaşılıyor. Paolo tarafından yayınlanan dokümantasyon ile hastaların gerçek tıbbi çizelgeleri karşılaştırıldığında Paolo'nun ameliyatının daha iyi görünmesi ve sonuçların daha iyi görünmesi için verileri tahrif ettiği ortaya çıkıyor. Örneğin 2011'de ilk hastalarından biri olan ve prosedürden geçen hastalarından biri prosedürden sonra çok daha kötü hale geliyor. Ancak Paolo onun asemptomatik olduğunu ve ayrıca tümörsüz olduğunu bildiriyor yapılan şeyde, araştırmada, belgelerde ve hasta için sağlıklı bir soluk borusu geliştiğini iddia ediyor. Ancak gerçek bir biyopsi soluk borusunun tamamen ölü olduğunu ortaya çıkartıyor. Ameliyat nedeniyle hastanın akciğerinde çökme meydana geliyor. Raporlardan bir diğeri hastasının ameliyat sonrası iyi durumda ve iyileşiyormuş gibi görünmesini sağlayacak şekilde yazılmış ama gerçek yani o hepsinin, bu soluk borusunun, akciğerinin vesaire hepsinin öldüğünü gösteriyor ve dolayısıyla da hastalar ölüyor aslında. Meslektaşları Paolo'nun tüm bu verileri tahrif ettiğinden, bu hastaların hayatlarını tehlikeye attığından bahsediyor. Ancak rapora verilen yanıt temelde hiçbir şey değil. Karolinska Üniversitesi yetkililerinin Paolo hakkında resmi bir soruşturma başlatması bile uzun sürüyor. Hatta yani bu başvurulardan çok çok daha sonra yakalıyor. Ancak sonunda bir açıklama yaparak Paolo'nun çalışmalarının her zaman standartlarını karşılamadığını belirtiyorlar. Herhangi bir bilimsel suistimal yaşanmadığından çalışmalarına devam edilecek diye bir şey açığa çıkıyor. Ve yani tabii ki bu Paolo'yu ifşa etmeye çalışan ve gerçekten o ettikleri yemine sadık olan doktorları, araştırmacıları çok sinirlendiriyor tabii ki. Çünkü bu adam aslında yapması gereken şekilde hareket etmiyor. İnsanları bir deney olarak kullanıyor. Ancak burada Benita tüm hikayesini ilk kez kamuoyuyla nasıl paylaşacağını planlıyor ve sonunda bir Vanity Fair makalesi yazmaya karar veriyor. Ocak 2016'da bu bizim ilk az önce söylediğimiz gazeteci, yani olayları derinlemesine araştıran Adam isimli gazeteci tarafından yayınlanan Vanity Fair makalesi nihayet çıkıyor ve Paolo'nun tüm kişisel ve mesleki suistimalleri burada ayrıntılarıyla anlatılıyor. Halk Paolo'nun tüm dolandırıcılık faaliyetlerini duyduğunda inanılmaz sinirleniyor tabii ki. Çünkü bayağı bir umut tacirliği yapmış. Ve Vanity Fair makalesi yayınlandıktan kısa bir süre sonra Ölümcül Deneyler adında ek bir belgesel yayınlanıyor. Ve bu Paolo'nun teknikleri hakkında gerçekten daha fazla endişeye yol açıyor. Hatta Paolo'nun başka bir hastayla ilerlemeye devam etmesine rağmen bir hastanın yapay soluk borusunda sorun olduğunu kabul ettiği görüntüleri bile yayınlıyorlar. Ve tüm bunlar sırasında Paolo hayatını kaybeden bu hastaların altta yatan daha önceki komplikasyonlardan öldüğünü suçlayarak suçunu kabul etmiyor. Burada bir herhangi bir suçunun olduğunu, her şeyi reddediyor ve ölümlerine yol açan şeyin kendisiyle uzaktan yakından alakası olmadığını söylüyor. Yani şey tabii halk yani artık ona inanmıyor haliyle ve Vanity Fair makalesindeki tüm ek bilgilerle birlikte aslında bu suçu kabullenmeme ya da işte iftira herhangi bir şekilde işe yaramayacak hale geliyor. Dolayısıyla Karolinska Enstitüsü'nün araştırmayı ilerletmekten başka seçeneği kalmıyor ve bu soruşturma sırasında hem Karolinska Enstitüsü'nün hem de Nobel Tıp Ödülü Komitesi'nin liderleri neyse ki istifa ediyor. Sonunda Paolo hakkındaki ilk sonuçlarını da ilk araştırmaların sonuçlarını da tersine çevirmeye karar veriyorlar. Açığa alıyorlar adamı ve bilimsel suistimalden suçlu buluyorlar. Bugüne kadar Paolo'dan yapay nefes borusu alan, onun tarafından kendisine yapay nefes borusu takılan 8 kişiden yalnızca biri hala hayatta ve bu kişinin o nefes borusu da gerçekten alınmış ve yerine bir donör organı yerleştirilmiş. Yani Paolo'nun taktığı yapay nefes borusu yok bu adamda. Sadece bu ameliyatı geçirmiş. Paolo Kasım 2011'den Haziran 2014'e kadar 3 yaşındaki Hannah Warren'da dahil olmak üzere birçok hastaya kendi geliştirdiği soluk borularını yerleştirmişti. Christopher Lyle, Julia Tulik, Alexander Zozulya, Sadik Kanan ve Dimitri Onogda'nın yanı sıra Ordulu Yeşim Çetir de bu isimler arasındaydı. Ameliyatları takip eden ay ve yıllarda Dimitri Onogda dışında tüm hastalar ameliyat sonrası komplikasyonlar nedeniyle vefat etti. Ama burada sadece vefat etti demek herhalde yeterli değil. İnanılmaz acılarla, büyük sıkıntılarla ve sorunlarla acı çekerek neredeyse işkence görerek vefat ettiler. Mesela belgeselde özellikle Rus bir kızdan bahsedilmiş durumda bu işte Julia Tulik isminde. 2012 yılında Paolo'nun ameliyat ettiği Rus vatandaşı Julia 2014'te hayatını kaybediyor. Julia ölümünden kısa bir süre sonra attığı mailde İtalyan doktor operasyonla vücuduna yerleştirdiği yapay soluk borusunun çürüdüğünü ve insanların koku nedeniyle kendisinden kaçtığını yazmış. Tulin işte Julia Tulin annesi de ölümüne giden süreçte kızın öksürürken boğazından et parçaları çıktığını söylüyor. Zaten görüntüde bazı işte kamera görüntüleri de var, hani boğaza sarkıtılan kameradan çekilen görüntüler de var. Ya şeyin de incelediği aslında, yani Paolo'nun da incelediği ve orada da bu plas ya hortum takmış insanların boğazına, yani hiçbir şeye yaramayan, dolayısıyla vücut da bunu kabul etmediği için çöküyor, yani inanılmaz bu, korkunç bir şey. Haziran 2022'de Paolo ağırlaştırılmış 3 saldırı suçlamasından ikisinden aklanıyor. Üçüncüsü için ertelenmiş hapis cezasına çarptırılıyor. Günler sonra İsveçli savcılar Paolo'nun cezasına itiraz edeceklerini duyuruyorlar. Müdahaleler her durumda bilime ve en iyi uygulamalara aykırıydı. Bize öyle geliyor ki bunlar tamamen yasa dışı insan deneyleriydi diye açıklıyorlar konuyu. Ve bu cezanın uzun bir süre hapis cezası olması gerektiğini söylüyorlar. Bir yıl sonra İsveç Mahkemesi Paolo'yu 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıyor. Kendisi ve o zamanki avukatı başlangıçta karara itiraz edeceklerini belirtmişti ama yani her ne kadar Paolo hala masum olduğunu söylese de Aralık 2023'ten bu yana Paolo'nun 11 araştırma makalesi geri çekiliyor. Bunlardan 4'ü de önemli bir tıp dergisinde bulunuyor. Ameliyatların ardından gelen ölümler Paolo'nun kariyeriyle ilgili önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bu da Paolo'nun tıbbi araştırmaları acaba ne durumdaydı? Paolo'nun yapay nefes borularını canlı insanlara nakletmeden önce üzerinde herhangi bir güvenlik incelemesi, hayvan testi veya denemesi yapmadığı da ortaya çıkıyor efendim.
Wow.
Çok zorlu yani, hani ilk başta tabii keyfi bir şekilde başladı konu ama yani Paolo büyük bir şeytan ya bence.
Benim ilgimi, dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Bu Karolinska Enstitü ilk başta ona arka çıkıyor. Daha sonra çok tepki görünce artık işte Nobel ödülünü verenler kişi falan istifa edince geri çekiliyor ya. Acaba belki bunu ileride anlarız. Başka bir şeyler mi vardı? Yani bu adamın bu noktaya kadar çıkması nasıl oldu?
Ya bilmiyorum, kesinlikle bir şeyler olması gerekiyor. Üstlerdeki insanların da bu işe dahil olması gerekiyor bence. Yani işin tamamen tıptan uzak bir politik boyutu bile olabilir.
Kesinlikle,
Yani
kesinlikle.
bizim
Yani
bilmediğimiz şu anda.
mesela ne bileyim yani bu bir şey soluk borusu ya da bilim konusundan pek anlamam tahmin edersiniz. Ama hayvanlar üzerinde deney yapıldığını biliyordum. Yapılır yapılmaz o ayrı bir konu ama yani bu işte deneyin daha önce hayvanlar üzerinde yapılıp yapılmadığını araştırmamışlar mı?
Yani
Yani
evet, değil mi? Ya bunu İsveç'teki Karolinska Enstitüsü yapmıyorsa ne yapayım abi? Yani şey, Buca'daki devlet hastanesi mi yapsın? Yani nasıl olacak bu iş? En güvenilir, en saygın kurumlar değil mi bunlar yani?
öyle, öyle, öyle.
Çok enteresan. Kesinlikle ben de altında, yani sadece Paolo ile ilgili bir şey olmadığını, bambaşka bir şey. Hatta bir yerde şey diyor belgeselde, hatırlıyor musun onu? Bu hani sürekli işte oraya gidiyor, buraya gidiyor. 6 tane mi ne cep telefonu var, işte 6-7 dili, sen de söyledin az önce. Çok iyi biliyor. Hakikaten de iyi biliyor bu arada, yani Almancası falan, belgeselde bayağı aksanlı Almanca konuşuyor yani, öyle sonradan öğrenmiş gibi değil. Şey diyor Benita, yani nedir bu olayın, bu gizem falan deyince, o da işte ben CIA ajanıyım gibi bir şey mi ne söylüyor. Hatırlıyor musun onu? Ya
Evet, evet, evet. Şey,
sapan şeyler var.
Deniz'e bile inanmıyor o an tabii de. Ay bilmiyorum. Yani bu olay daha bence devam eder. Çünkü Netflix'e düşünce halkın asıl ilgisini çekti. Yani biz
Evet.
ne bileyim ben Yeşim Hanım'ı Allah rahmet eylesin böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Yani Türkiye'de de
Evet.
haberler çıkmış ama bilmiyordum. Böyle böyle daha ilgi çekecek gibime geliyor. İlk başta
Evet.
hakikaten eğlenceli başladık, güldük ettik ama şu an kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Ya evet, bir de mesela şey de yapıyor. Yani adam kendini yaptıklarını örtbas etmek için kilit insanları yanına çekiyor. Mesela işte soluk borusu taktığı ve sonra hayatını kaybeden bir tane çocuğun annesi ve ablasıyla çok yakın. Yani hep böyle şey. Yani benimle alakası yok konunun, işte önceki komplikasyonlar, önceki hastalıktan öldü falan diyor. Hatta işte onları gidiyor şey düğününe çağırıyor. İtalya'daki, ama işte Barcelona'daki düğüne çağırıyor. Ay, İtalya'daki, pardon ya, karıştırdım
Neyse
o şeyi.
olmadı zaten dün boş.
Evet, olmadı da. Ya da mesela Benita'nın olması, gazeteci çünkü kadın. Yani bir şey gerektiğinde kapatabilir üstünü. Sonra başka bir tane şey olmuş. Zaten onları da şeyden izlersiniz, belgeseli izleyip görürsünüz. Başka bir kadınla da birlikte. Sonra nereden de, o da İtalya'dan mıydı kadın? Oğlu kaza geçiriyor, ona şey takıyor.
Evet, evet, evet,
O
evet,
soluk
evet.
borusu takıyor. Sonra o da ölüyor. Hiçbir zaman adamdan şüphelenmedim diyor. Adam sonra şey, onu işte güya teselli etmek için, oğlunu kaybetmiş bir anneyi teselli etmek için onunla flört etmeye başlıyor ve birlikte oluyorlar. Yani Benita ile birlikteyken o kadınla da birlikte. Biri New York ayağı, biri işte Roma'da mıydı neydi orası. Yani benden şüphelenmesinler diye bu insanları, kayıpların yakınlarını da kendi yakınında tutuyor. Bayağı korkunç ama herhalde bakalım, görürüz herhalde neler olduğunu ilerleyen zamanlarda.
Aynen öyle, aynen öyle. Yalnız belgeselden de iyi bir bölüm oldu karşım. İkimiz de kutluyorum.
Evet.
Çok iyi oldu gerçekten.
Elimize sağlık karşım, çok güzel detaylar vardı.
Hakikaten.
O zaman şey, iyi ya, bakalım senemiz nasıl geçecek.
Aynen. Hadi yorumlarınızı bekliyoruz.
Görüşürüz. İyi seneler.
Biraz istenelim.